Ayrım 13.
Sayfa 251. 9. bölüm. Rönesans ve aydınlanmacı dönemde körlerin durumu ve ilk eğitim girişimleri. Rönesans ve aydınlanmacı dönem. Batı'da ilk körler okulundan önce yetişmiş büyük körleri hazırlayan koşullar. Batı dünyasında İskenderiyeli Didymus'tan M.S. 308-398 tüm Orta Çağ boyunca yaklaşık 1000 yıldan fazla kayıtlara geçmiş başarılı körlere rastlanmamaktadır. Enç, 1972 bu kısırlığın başlıca nedeni olarak Orta Çağ Hristiyan uygarlığının kör ve diğer sakatlara yönelik benimsediği uyuşturucu hayırseverlikte aranabileceğini belirtmektedir. Bu uzun süre içinde toplumdaki kör ve diğer özürleri yararlı olunabilecek işlerde yetiştirerek ekonomik bağımsızlık elde edebilmesi yönündeki arzular bir türlü yerleştirilememiş, uygulama alanı bulamamıştır. Bunun yerine her iyi Hristiyanın bu kimseler için yapabileceği en hayırlı işin kendi nafakasından bile keserek bu biçarelere sadaka vermek olduğu görüşü benimsenmiştir. Bu nedenle bu karanlık çağlarda ışıksız dünyada kendilerine el yordamıyla bir yol arayan cesaretli körler yerine kilise kapılarında manastır ve misafir evlerini dolduran uyuşuk bir dilenci ordusuna rastlanmaktaydı. Enç 1972 sayfa 7-8. Orta Çağ karanlığının yavaş yavaş aralanarak pek çok konudaki dinsel dogmaların sorgulanmaya başlandığı, bilim adamlarının ve felsefecilerin dünyaya ve yaşama ilişkin sorular yöneltip cevaplar aramaya başladığı, yeniden uyanış anlamına gelen Rönesans ile birlikte toplumda yeni bir canlanma ortaya çıkmıştır. Üzerindeki ölü toprağını yavaş yavaş atmaya başlayan Batı dünyası, başta İslam düşünürleri ve manastırların taşıyıcısı olduğu eski Yunan düşünür ve bilim adamlarını yeniden keşfetmeye, temkinli bir cesaretle bilimde, sanatta ve dinsel konularda ürkek de olsa adımlar atmaya başlamıştır. Gutenberg 1436 yılında matbaayı bulmuş, bu sayede bilgiler daha geniş toplum kesimlerine yayılabilecek hale gelmiştir. Bir Hristiyan din adamı olan Martin Luther, Papa'nın otoritesine, Engizisyonlara, dinin temellerine yönelik sert eleştiriler getirerek yine İncil'e dayalı Protestanlık adıyla bir mezhep kurmuş, bu sayede Hristiyanlığın ortaya çıkmış olan yeni sorulara cevap verir bir hale gelmesine yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bu tartışma ve sorgulama ortamında 16. yüzyılın ilk yarısında Kopernikus 1473-1543, kendisi de son yıllarda kör olmuş olan Galileo 1564-1642, Kepler 1571-1630 gibi büyük bilim adamları gerçekleştirdiği önemli buluşlarıyla bilime ve düşünceye yeni ivme kazandırmıştır. Toplumun gören kesimlerinde ortaya çıkan bu yeni rüzgar kuşkusuz körleri de etkisi altına almakta gecikmemiştir. Kısa bir dönem içinde daha önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak bir yoğunlukla değişik alanlardaki başarılarıyla körler tekrar görünür hale gelmiştir. Löwenfeld, Batı ülkelerinde Didymus'un yaşadığı 4. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar kayıtlara geçmiş başarılı körlere rastlanmazken, bir anda 16. 17. ve özellikle 18. yüzyıllarda pek çok körün çeşitli alanlarda üstün başarılarıyla tekrar tarih sahnesine çıkmasını bazı nedenlere bağlamaktadır. Saptadığı bu nedenleri şu şekilde sıralamaktadır. 1. J. Gutenberg'in 1436 yılında ilk matbaayı bulması, önceleri yalnızca bazı bilim adamlarının varlıklı kimselerin erişebildiği okuma olanağının geniş halk kitlelerine yayılmasıyla sonuçlanmıştır. Çok sayıda kitaba ulaşabilme olanağı ortalama eğitim düzeyinin yükselmesini sağlamış ve insanlar bilgi edinmenin değerini, önemini kavramaya başlamıştır. Halk arasında okuma yazmanın bu denli yaygınlaşması bazı körleri içinde bulunulan çevrelerdeki diğer insanlar gibi akademik çalışmalara yöneltmiştir. 2. Matbaanın bulunmasının sonucu olarak okuma yazma giderek yaygınlaşmış, uzakta bulunan kimselerin aralarında yazışarak düşüncelerini birbirine iletmesi neredeyse kaçınılmaz hale gelmiştir. İşte bu nedenle körler de kullanılabilecek kendilerine uygun bir yazı ortaya çıkarabilmek için büyük çaba harcamıştır. Bu yazı denemeleri arasında harfleri tahtaya oymak, mum kaplı plakalar üzerine çiviyle yazmak ve dokunarak okumak ip ve düğüm yazısı sayılabilir. 3. Reform hareketleri İncil'de yer alan çalışma hayatına ilişkin inançlara yeni bir anlam getirmiştir. İncil'deki çalışmayan kimse yemeği hak etmemelidir ifadesi Protestan ahlakının temelini oluşturmuştur. İncil Paulus'un Tesalonyalılara mektubu 2-3-10 Landegem 1865-95 Buna göre çalışmak Tanrı'ya hizmetle eş anlamlı görülmektedir. Bu düşüncenin etkisiyle pek çok kör dilencilik yapmak yerine çalışarak kendisine daha iyi bir yer elde etmenin uğraşısını vermeye yönelmiştir. Bu ahlaki anlayışın özürler için o yüzyıllarda çalışılabilecek iş evleri şeklindeki örgütlenmeler, sömürgecilik ekonomisinin bu alandaki uygulanışı şeklinde yorumlanmıştır. Ne var ki konunun bu yönü ayrı bir inceleme gerektirmektedir. 4. Merkantilist dönemden sanayileşmeye giden ekonomik değişiklikler birçok ülkede halkın geniş kitlelerini sanayi ve üretime çekmiştir. Bu kitlelerin büyük bir kısmı önceleri tarım ve evde yapılan bir takım işlerle uğraşmaktaydı. Bu değişim süreci de çeşitli yönlerden körleri etkilemiş olmalıdır. Bu dönemde körlerin sanayide yani üretim alanında istihdam edildiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamakla birlikte içinde yaşadığı ailenin bu işlerle uğraşmış olması gerekir. Ailenin diğer bireyleri üretimde sanayide çalışırken evde yapılması gereken bazı işlerin körlere terk edilmiş olması mantığa uygun düşmektedir. Bu durum onlara geçmişte yaygın olarak yaptıkları dilencilikten daha elverişli bir toplumsal statü sağlamış olmalıdır. Bu şekilde meydana gelen değişiklikler birçok körde bağımlılık ve toplumdan yalıtlanmışlıktan kurtulunabileceği konusunda bir özgüven sağlamış olmalıdır. 5. Sanat ve bilim dallarının daha yaygın hale geldiği Rönesans ve aydınlanmacı dönemlerde bireyin önemi artmıştır. Bireyin saygı görmesi, haklarının ve yükümlülüklerinin bulunduğunun kabul edilmesi, gelişen değer hükümleri yerine getirebileceği çeşitli katkılar körleri de etkilemiş olmalıdır. Kör kimseler artık kalabalık dilenci sürüsünün tanınmayan, bilinmeyen, dikkat çekmeyen üyeler olarak değil, tutkuları, eğilimleri ve başarılarının dikkate alınması gereken bireyler olarak görülmek istemektedir. Löwenfeld, 1975, sayfa 64-65. Bu dönemde ortaya çıkan bazı düşünürlerin körlerin yeteneklerine ilişkin görüşlerinin kimi körlerin başarılı olmasında payının olduğu bir gerçektir. 16. yüzyıl İspanyol hümanisti ve sosyal reformcu Jean-Louis Vive, 1492-1540, 1526 yılında yayınlanan De Subvention Pauperum adlı yapıtında körlerin boş boş oturmaması, çalışması konusunda düşüncelerini açıklıyordu. Vive şöyle diyordu, körlerin boş boş oturması bana acı veriyor. Onların da faal olarak yapacağı pek çok şey var. Bazıları bilime uygun, bırakınız okusun. Diğerlerinin müzik yeteneği var, bırakınız şarkı söylesin, tellerde gezinsin, flüt üflesin. Bırakınız çarkları döndürsün, bırakınız başka bazıları da şarap yapmak için üzüm essin. Birileri de demircilik yapsın, küçük kutular, sepetler ve kafesler yapan körlerin bulunduğunu biliyoruz. Kör kadınlar yün eğirebilir, örgü örebilir. Onların da bir köşede boş boş oturarak işten kaçmayacağı düşünülecek olursa, kendisini meşgul edebilecek böyle işlere onlar da yanaşacaktır. Hiçbir iş yapmayıp boş boş oturuyorlarsa bu özürlü olunduğundan değil, tembellikten ve yapacak bir şey olmadığındandır. Yaşlı ve hastalara da güçlerine uygun hafif işler verilmesi önerilebilir. Kimse hiçbir şey yapamayacak kadar güçsüz değildir. Herkesin yapabileceği mutlaka bir iş vardır. Vive, 1783, sayfa 4, sayfa 174. Löwenfeld, 1975, sayfa 45. Ne yazık ki bu uzak görüşlü insanın görüşleri kendi ülkesinde bile yeterince uygulama alanı bulamayacaktır. Dilencilik İspanya'da 1868 yılında kurulan Cumhuriyet ile birlikte yasaklanabilmiş olduğu halde bu uygulamanın önüne daha uzun yıllar geçirememiştir. Örneğin 1930 yılında Sevilla kentindeki kiliselerin önünde dilenme hakkı yalnız körlere tanınmıştır. Dilencilik ancak İspanyol İç Savaşı'ndan sonra General Franco tarafından etkisiz hale getirilebilmiştir. Franco yolda sokakta perişan halde dilenen körlerin yarattığı hoş olmayan görüntüye engel olabilmek için Once adı verilen şimdiki İspanyol Körler Derneği'ni kurdurmuş ve bu derneğe gelir sağlaması için piyango çekilişleri düzenleme yetkisi tanımıştır. Bu sayede o günden bugüne binlerce kör piyango bileti satıcısı olarak dernek hesabına çalışmaktadır. Batı dünyasında Orta Çağ ve Rönesans döneminde yetişmiş ünlü körler. Orta Çağ'ın sonlarından başlayarak Rönesans ve Aydınlanma döneminde bazı körlerin çeşitli alanlarda kendisini yetiştirerek belli bir üne kavuştuğuna yukarıda değinilmişti. Bu kimselerin kimisi doğuştan, kimisi de sonradan kör olmuştur. Körlere yönelik özel eğitim kurumları bulunmadığından doğuştan ya da küçük yaşta kör olanlar büyük ölçüde ailenin ve çevrenin desteği ve zorlu mücadelelerle kendisini yetiştirmek durumunda kalmıştır. Aşağıda biyografilerine yer verilen ünlü körler ya ilerleyen yaşlarda kör olan, ya kör olduğu dönemde ünlü olmuş ya da bugün bile anımsanmalarında büyük payı olan yapıtlarını kör olduğu dönemde vermiş kimselerdir. Uygun eğitim kurumlarının bulunmadığı bu dönemlerde büyük sıkıntı ve çabalarla elde edilmiş bu başarılar kanımızca rahat ve normal ortamlarda elde edilmiş benzer başarılardan çok daha fazla değer taşımak ve saygı görmek durumundadır. John Milton 1608-1674. Batı dünyasında Homeros'tan sonra en ünlü kör şair bir İngiliz yazar ve şairi olan John Milton'dır. Milton tam olarak 44 yaşında gözlerini kaybetmiş olmasına karşın en tanınmış eserleri Kayıp Cennet, Paradise Lost, Bulunmuş Cennet, Paradise Regained gibi yapıtlarını kör olduktan sonra yazmıştır. Hangi nedenle kör olduğu tam bilinmemekle birlikte dinde reformlara karşı çıkan Milton'a reform yanları günah işlediğini ve Tanrı'nın bu şekilde onu cezalandırdığını ileri sürmüşlerdir. Mizah yanı ağır basan bir ruh yapısına sahip Milton'ı belki de hiç hak etmediği şekilde canavar, şekli bozuk diyerek karalamaya çalışmışlardır. Milton'ın bu karalama ve küçük düşürme çabalarından etkilenmiş olduğu ve kendini savunmak durumunda hissettiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar tam olarak 44 yaşında kör olmuşsa da yaşamının her döneminde görme problemi olmuş, hatta 34 yaşındayken sağ gözü ciddi şekilde bozulurken sol gözü tamamen kör olmuştur. Dinde bağnazlığın ateşli savunucusu olan Milton, görüşlerini açıkladığı pek çok yazı ve broşür hazırlamış ve yayımlamıştır. İlerideki dönemlerinde kilise ve devlet kademelerinde gördüğü bozukluklar, basın özgürlüğü ve boşanmaya izin verilmesi konusundaki görüşleri dolayısıyla kralcıların ve Katolik kilisesinin nefretini kazanmıştır. İngiliz Uluslar Topluluğu düşüncesini desteklemiş ve bir ara Başbakan Cromwell tarafından Yabancı Diller Bakanlığı'na getirilmişse de kör oluşu nedeniyle siyasi kariyerini uzun süre sürdürememiş, kendini yoğun bir şekilde zaten başarılı olduğu şiire vermiştir. Kayıp Cennet adlı eserini 1665 yılında bir katibe kendisini ve çalışmasını son derece sıkıcı bulan, üstelik yaptığı çalışmalarla hiç ilgisi bulunmayan iki kızına yazdırmıştır. Bu yapıt ilk olarak 1667'de, daha sonra 1700 yılında yayımlanmış ve kısa bir zamanda klasik yapıtlar arasında yerini almıştır. Samsonogonisti ve Bulunmuş Cennet yapıtlarını 1671'de yayımlamıştır. Kirtley 1975 sayfa 127. Milton nispeten sakin bir yaşam sürdürmüştür. İlk evliliği boşanmayla sonuçlanmış, ikinci evliliğinde karısının zamansız ölümü üzerine üçüncü kez evlenmiş, bu evliliği uzun ve mutluluk içinde geçmiştir. Sık sık yaşadığı can sıkıcı ve depresyon durumlarına karşın arkadaşları onu çoğu kez neşeli, öğrenmeye ve mizaha açık bir kişilik yapısında görmüştür. Yabancı dillere meraklı olan Milton'ın akıcı olarak konuşabildiği yabancı dil sayısı 8'dir. Aynı zamanda müzikle yakından ilgilenmiştir. Özellikle org çalmayı ve madrigal söylemeyi severdi. Yaşadığı körlük belki kendisi için bir trajedi olmuştur. Fakat edebiyat dünyası için bir nimet olduğu açıktır. Eğer kör olmayacak olsaydı büyük olasılıkla siyasi yaşamı devam edecek, ortaya koyduğu büyük edebi yapıtlar belki de hiçbir zaman yazılma olanağı bulamayacaktı. Kirtley 1975 sayfa 127-128. Nicholas Saunderson 1682-1739. Yaşadığı dönemin en önemli bilim adamları arasına girmeyi başarmış bir İngiliz körüdür. 1682 yılında İngiltere'nin Yorkshire kentinde doğan Saunderson, bir yaşındayken çiçek hastalığı nedeniyle kör olmuştur. Küçük yaşta başlayan öğrenme merakı yüzünden yöredeki ilkokula dinleyici olarak gitmiş, öğretmeni öğrenmeye olan merakını ve zihinsel yeteneklerini kısa zamanda fark etmiş ve onunla özel olarak ilgilenmiştir. Aynı yetenekleri fark eden aile dostu bir rahip de eğitimi ve öğretimine katkıda bulunmuştur. Bu sayede ailesi özel öğretmenler tutarak onun sistemli bir eğitim almasına çalışmıştır. Matematiğe olağanüstü bir eğilimi olan Saunderson, geometri, cebir ve eski Yunanca öğrenmiştir. Eğitim sırasında oyulmuş ya da kabartılmış harfleri birbirinden ayırt etmeyi öğrenmiştir. Saunderson, matematik işlemlerini çözebilmek için kendisine tahtadan bir araç geliştirmiştir. Yaptığı bu araç karelerden oluşmaktadır. Her karenin içinde bu kareyi bölen iki çizgi bulunmaktadır. Bu şekilde oluşan ve merkezde kesişen noktalar dahil 9 nokta iğnelerin saplanacağı yeri göstermektedir. Bu amaçla iki çeşit iğne kullanılmaktadır. Bir grup iğnenin başı küçük, diğerlerinin büyüktür. Bu aracı kullanarak Saunders'ın karmaşık matematik hesaplarını yapabilmiş, bu iğnelerin iplerle birleştirerek geometri problemlerini başarıyla çözebilmiştir. 18 yaşında Cambridge Üniversitesi'ndeki derslere dinleyici olarak katılmış ve matematik eğitimini üstün bir başarıyla bitirmiştir. Saunders'ın mezuniyetten sonra üniversite çevresinde özel matematik dersleri vermeye başlamıştır. Saunders'ın üniversitedeyken mekanik fiziğin kurucusu, ışık ve renklere ilişkin kuramlar geliştirmiş, Isaac Newton'ın kuramını ve görüşlerini öğrenmiş, bunları öğretme izni aldıktan sonra da Newton'ın matematik prensipleri adını verdiği öğretiyi kavramış birkaç kişiden biri olarak ün kazanmıştır. Üstün yeteneği dolayısıyla Saunders'ına Cambridge Üniversitesi'nde öğretmenlik verilmiştir. Işık ve renklerin ne olduğunu bilmeyen tam kör birinin üstün yetenekli görenlerin bile kavramakta zorluk çektiği, Newton'un ışık kuramını anlatması ve öğretmesi herkesi şaşkınlık içine bırakmış, İngiliz veliahtı da aralarında olmak üzere pek çok ünlü kişi derslerini izlemeye gelmiştir. Newton bile onun görüşlerini ve kuramını öğrencilerine anlatış yöntemine hayran kalmıştır. Ünlü fizikçi bunun üzerine üniversite yönetimine Saunders'ın akademik alandaki yetersizliklerine ve körlüğüne karşın profesör olarak atanmasını önermiştir. Uzun uğraşılardan sonra daha 30 yaşına bile gelmeden üniversiteye profesör olarak atanmış ve bu görevde 30 yıl kalmıştır. Saunders'ın 1719 yılında Kraliyet Kurumu adındaki ünlü bilim adamlarının üyesi bulunduğu Royal Society adındaki derneğe kabul edilmiştir. Kral 2. George 1729'da üniversiteye yaptığı bir gezi sırasında Saunders'ına hukuk doktoru unvanı vermiştir. Isaac Newton'ın kör Saunders'ına gösterdiği ilgi oldukça önemlidir. Bu ilgiye denk günümüzden bir karşılaştırma yapmak gerekirse, görecelilik kuramını geliştirmiş olan ünlü fizikçi Einstein'ın kendisine en yakın yardımcısı olarak bir körü alması anlamına gelmektedir. Kuşkusuz bu durum körlerin kendi özelliklerine uygun eğitim olanağı sağlandığında nerelere gelebileceğini göstermesi bakımından oldukça öğreticidir. Ayrıca günümüzde evrenin oluşumu ve zamana ilişkin çığır açan görüşleri ortaya koyan Cambridge Üniversitesi'nde Newton'un makamında oturan Stephen Hawking belden aşağısı tutmayan, konuşması ancak elektronik cihazlarla yapay ses halinde anlaşılabilen ağır özürlü bir bilim adamıdır. Bugün kelimenin tam anlamıyla dünya bu bilim adamının yapay ses aygıtı aracılığıyla ağzından çıkacak yeni sözcükleri beklemektedir. Saunders'ın çok renkli ve neşeli bir kişiliğe sahiptir ve esprileriyle de tanınır. O aynı zamanda ünlü Fransız aydınlanmacı düşünür Diderot'un Körler Üzerine Mektup adlı yapıtının ortaya çıkmasında önemli bir etmen olmuştur. Saunders'ın kör olmasına karşın zamanın en tanınmış birkaç bilim adamından birisidir ve geriye bakıldığında en tanınmış birkaç körden biridir. Bütün bu başarılarına karşın Saunders'ın maalesef diğer körlerin yaşamını iyileştirecek hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Sakin bir yaşam sürdürmüş, kolay sinirlenmeye açık ve kendini düşünür tavırlarıyla, karısı, kızı ve oğluyla zaman zaman çevresindekileri bile rahatsız edecek sürtüşmeler yaşamış, yakalandığı bir deri hastalığından kurtulamayarak ölmüştür. Leonhard Euler, 1707-1783. Dünyanın yetiştirdiği en büyük matematikçilerden birisidir. Matematikteki değişkenleri hesabını geliştiren bilim adamı olarak tanınır. 59 yaşındayken kör olduktan sonra Paris Bilimler Akademisi'nden iki araştırma ödülü almış, bütün Avrupa dillerine çevrilmiş olan önemli bir yapıt ortaya çıkarmıştır. Buna ek olarak astronomi ile ilgili çalışmalarını sürdürmüş, bu çalışmalarda oğlu ve iki arkadaşı Euler'e yardımcı olmuştur. Yine kör olduktan sonra astronomi bilimi ile ilgili bir kuram geliştirmiş, kuramı hesaplamalardaki kesinliği ile bilim çevrelerinde derin saygı uyandırmış, insan zekasının inanılması zor başarılarından birisi olarak nitelenmiştir. Ortaya koyduğu verimlilik açısından bakıldığında tıpkı Milton'da olduğu gibi ünlü matematikçinin zihinsel yetenekleri üzerinde körlüğün olumsuz bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Johann Ziska, 1360-1424. Gerçek adı Johann de Tuxnow'dur. Ona tek gözlü anlamına gelen Ziska adı takılmış yurtsever bir Çek generalidir. O aynı zamanda ülkesini işgal eden sayıca çok üstün ordulara karşı parlak bir mücadeleyle yurdunu korumayı başarmış, tarihin yetiştirdiği büyük bir askeri dehadır. Bu ünlü komutan adını tarihe geçiren başarılarını kör olduktan sonra elde etmiştir. ülkesinin dinsel ve siyasi anlamda bağımsız olmasını sağlayan ve kendisine bu başarıları nedeniyle Bohemya kralı olması teklif edilen Ziska'nın yaşadığı askeri olaylara kısaca değinmek, körlüğün savaş meydanında da insana bir şey kaybettirmediğini göstermesi bakımından ilginç bir öyküdür. 1414 yılında Papa'nın başkanlığında toplanan kilise konseyi, Hristiyanlar arasında kiliseye karşı huzursuzluk çıkaranları ortadan kaldırmak için Johann Hus ve Praglı Jerome adındaki kişilerin yakılmasını emretmiştir. Engizisyon'un kararıyla Ziska'dan bir yaş büyük olan Prag Üniversitesi rektörü Johann Hus, 6 Temmuz 1415 günü Konstanz şehrinde yakılmıştır. Bunun üzerine halk arasında büyük bir huzursuzluk çıkmış ve Bohemya'yı baştan başa bir terör ve dehşet dalgası sarmıştır. Bohemyalılar kendilerini savunmak için papaya ve imparatora karşı silaha sarılmıştır. Komutan olarak 1420 yılında askerlikten gelme, geçmiş savaşlardan birinde bir gözünü kaybetmiş Ziska'yı seçmişlerdi. Halktan oluşan 40 bin kişilik bir kuvvetle düşmanla savaşa girişmişlerdi. Ne var ki çarpışma sırasında düşman saflarından gelen bir ok Ziska'nın diğer gözünü de kör etmişti. Öylece tamamen kör olan Ziska, moral gücünden hiçbir şey kaybetmeden savaşa devam etmiş ve üstün başarılar göstermiştir. İnanılması güç başarılarla dolu sonraki yaşamı körler için gerçekten gurur vericidir. Jernigan 1973 yılında yazdığı Körlük, Tarih Bize Karşı mı adlı makalesinde tarihi yazanların genellikle gören kimseler olduğuna ve bu kimselerin sonuç olarak toplumda yerleşmiş körlere yönelik ön yargılar ve kültürün derinliklerinden gelen yanlış yaklaşımlardan herkes gibi etkilendiğine dikkat çekerek körlükle başarılı işlerin yapılmasını bağdaştıramamaları nedeniyle körlerin başarılarıyla karşılaşmış olsalar bile bunu yazmadıklarını ya da göz ardı etmeyi yeğlediklerini belirtmektedir. Tarihçiler de sonuç olarak birer insandır. Bu nedenle gerçeklerin önceden sahip olunan düşüncelerle uyuşmadığı durumlarda tarihçiler bu gerçekleri görmezlikten gelme eğilimi göstermektedir. Örneğin Ziska'nın tam kör bir komutan olarak elde ettiği askeri başarıları, ülkesi için gösterdiği yurtseverliği ve hatta kendisine Bohemya Krallığı teklif edildiğini görenlerin yazdığı tarih kitaplarından değil, iki kör tarihçiden öğreniyoruz. Bu bilgiler bu kör tarihçilerin yani James Wilson adında bir İngiliz 1820 ve Wilson'dan 70 yıl kadar sonra bir Amerikan tarihçisi olan William Artman tarafından yazılmış yapıtlarda anlatılmaktadır. Jernigan 1973. Ziska iyileştikten sonra hiç görmeyen birisi olarak bir kenara çekileceği yerde ordusunu toplayıp tekrar hücuma geçmekten söz ediyordu. Arkadaşları bütün güçleriyle onu bu düşüncesinden vazgeçirmeye çalışıyorsa da bu çabalar boşunaydı. Bohemya'nın özgürlüğü için hala dökülecek kanım var. Ülkem tutsak edilmiş, ülkemin çocukları doğal haklarından mahrum bırakılmış durumda. Ülkemin insanları her türlü ahlaki ilkeye zarar veren, insan kişiliğini küçülten despot bir inanç sisteminin kurbanı durumundadır. Bütün bu nedenlerle Bohemya özgür olmalıdır, özgür olacaktır. Wilson 1838 sayfa 110. Böylece kör komutan birliklerinin sevinç gösterileri arasında komuta görevini sürdürmeye başlar. Haber İmparator Sigismund'a ulaştığında derhal imparatorluğu oluşturan devletleri toplantıya çağırır ve onların hükümdarları adına imparatorluğun şerefi ve dinlerinin davası uğruna silaha sarılmalarını ister. Ziska'ya iki büyük ordunun harekete geçmek üzere hazırlandığı haberini getirirler. Ordulardan biri batıdan diğeri doğudan Bohemya'yı işgal edecek, ortada bir yerde buluşacaklar ve bir sıkıştırma harekatıyla isyanı bastırmış olacaklardır. Böyle bir durum Ziska'nın ve ayaklanmış olan ordusunun tam anlamıyla sonu demekti. Aradan biraz zaman geçmiş ve imparator ordusunun başında olmak üzere Bohemya topraklarına girmiştir. Ordunun en önemli kısmını 15 bin kişiyle o zamanlar Avrupa'nın en iyi süvarileri olarak bilinen Macarlar oluşturuyordu. Aynı şekilde 25 bin kişiden oluşan piyadeler seçkin askerlerden oluşmakta ve iyi sevk ve idare edilmekteydi. Ordu bütün Doğu Bohemya'yı kasıp kavurmuştu. Ordular birbirlerine yaklaşmış, kader günü gelip çatmıştı. 11 Ocak 1422 günü iki ordu büyük bir ovada karşı karşıya gelmişti. Ziska ön safta ortada her iki yanında birer atlı olduğu halde zırhlar içinde silahlanmış olarak belirmişti. İlahi söylemeye başlayan ordu kılıçlarını çekmiş ve Ziska'nın vereceği işareti beklemekteydi. Ziska düşmanın gözünün önünde fazla beklemek istememiş, subayları safların yeteri kadar sık ve düzenli hale getirildiği haberini verir vermez, kılıcını başının üstünde sallayarak ordusuna savaşa başlama emrini vermişti. kıyıyı döven güçlü dalgalar gibi düşmana saldırmışlar ve müthiş bir boğuşma başlamıştı. Ziska zırhlı askerlerinin düşman içine dalmalarını emretmişti. İmparatorun piyadeleri bulundukları yeri büyük zorluklarla koruyabilmekteydi. Birkaç dakika içinde bir daha toparlanma olanağı bulamayacak şekilde dağılmışlardı. Süvariler savaş alanında tutunabilmek için büyük bir çaba harcamaktaydı. Ne var ki piyade desteğinden yoksun olduklarını görünce geri dönerek Moravya yönünde kaçmaya başlamışlardı. Düşman tam bir bozguna uğramış ve kayıtsız şartsız bir zafer elde edilmiştir. Buna karşın Ziska'nın yapacağı işler henüz bitmemiştir. Uğradığı yenilgiyle küçük düşen hükümdar yeni ordular hazırlar ve bir sonraki ilkbaharda Ziska'nın üzerine gönderir. Fakat kör komutan kılıç sallamaya gücü olduğu sürece ülkesini teslim etmemekte kararlıdır. Hemen ordusunu toplar, düşmanın sayıca ve malzeme bakımından çok üstün oluşuna bakmadan savaşa atılır. Bu savaşta da düşman müthiş bir bozguna uğrar ve savaş meydanında 9000 ölü bırakarak kaçar. Ordunun geri kalan kısmı İmparator Sigismund komutasında saldırıya geçer ve tekrar büyük bir bozguna uğrar. Bunun üzerine kudretli İmparator kör komutandan barış istemek zorunda kalır. Tarihçi Wilson yalnızca barışı sağlamak için silaha sarılan kör kahramanlarımız onları bir kenara koymak için fırsat çıktığına çok sevinmişti diye yazmaktadır. Verdiği üstün hizmetlerin ödülü olarak Kadir Şinas yurttaşları onun bohem yatacını kabul etmesini isteyince bu teklifi saygılı bir şekilde reddetmiş ve şöyle söylemişti. Kurduğunuz düzen içinde benim yararlı olabileceğimi düşünüyorsunuz. Kılıcım ve düşüncelerim her an emrinizdedir. Ancak yerleşik bir otoriteyi asla kabul edemem. Teklifinize karşılık olarak asıl size şunu tavsiye ederim. Düşmanlarınızın kötülüklerinden biraz yakanızı kurtarıp rahat etme olanağı bulursanız, kendinize güveni kralların ellerinde aramayın. Onun yerine halka dayalı bir yönetim kurun. Yalnızca bu hükümet tarzı sizin özgürlüklerinizi güvence altında tutabilir. Wilson, 1838, sayfa 110. Artman, 1890. Ziska savaşta uyguladığı kimi taktikler ve geliştirdiği eski Roma savaş arabalarına benzer yeni model savaş arabaları gibi askerlikle ilgili uygulamaları diğer savaşlarda ve diğer komutanlar tarafından kullanılmış bir askeri dehadır. Onu çeşitli yönlerden Cengiz Han, Atilla ve Napolyon ile karşılaştıranlar olmuştur. 1424 yılında veba hastalığına yakalanmış ve ölmüştür. Öldükten sonra derisi yüzülerek büyük bir davul yapılmasını ve bu davulun bir savaşçının anısına savaşlarda kullanılmasını vasiyet etmiştir. Gerçekleştirilen vasiyetiyle yapılan davul, Prusya Kralı 2. Frederick tarafından Berlin'e getirilmiştir. Stokel, 1983. Bohemya Kralı Johann, 1296-1346. Kral 7. Heinrich'in oğlu olarak Lüksemburg'da doğmuş, daha 14 yaşındayken 1310 yılında Bohemya tahtına çıkmıştır. Aynı yıl bir soylunun kızı olan ve kendisinden 4 yaş büyük Elizabeth adında bir kızla evlenmiştir. 6 yıl sonra Prag'da Karl adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim görmüş, savaşçılığı ve kılıç kullanmayı çok iyi öğrenmiştir. Polonya ve Litvanya'da yaptığı savaşlar sırasında gözünde ciddi bir iltihabi durum ortaya çıkmış, ülkesine dönerken uğradığı Breslau kentinde bir Fransız göz doktoru bulmuş, ancak doktorun tedavisi sonuç vermeyerek sağ gözü tamamıyla kör olmuştur. Prag'a döndükten sonra tedaviler sonuç vermez ve sol gözünü de kaybeder. Ne var ki doğası gereği körlüğe boyun eğecek bir kişi değildir. Savaşlarına ve yapmakta olduğu işlere kaldığı yerden devam eder. Örneğin Polonya kralı Kazimir'in kendisi hakkında olumsuz sözler sarf ettiğini duyunca öfkelenerek "Atımı eğerleyin, gözlerimi kaybettim, ellerimi değil" diye haykırdığı söylenir. Yine bir gün bu kez İngilizler ile savaşa tutuşmalarının kaçınılmaz olduğunu fark edince soylularına dönerek "Şimdi sizden benim için yapmanızı istediğim son bir hizmet var. Beni şöyle kılıcımla adam akıllı dövüşebilmem için İngilizlere yakın bir yere koyun" demiştir. Savaşta kendi aralarındaki teması kaybetmemek için kral ve yanındakiler atların dizginlerini birbirine bağlayarak savaşa girmişti. Yaşlı kurt savaşçı orada arzusuna ulaşmış, yiğitçe Galler prensine kılıcını bir değil defalarca sallama olanağı bulmuştu. Kendisi ve yanındaki soylular güçten düşene kadar savaşmıştı. Ertesi gün atları hala birbirine bağlı olduğu halde hepsi ölü olarak bulunmuştur. Kral Johann savaş meydanlarındaki başarılarının yanı sıra iyi bir devlet adamı ve özellikle kültürel konulara ilgi duyan çok yönlü bir kişi olarak tanınır. Özellikle mimariye gösterdiği ilgi nedeniyle de dikkat çekmektedir. O zamanlar Avrupa'nın en büyük iki şehrinden birisi durumunda bulunan Prag'ın güzelleştirilmesi için çalışmalar yapmış, Alman toplulukları içinde ilk üniversiteyi Prag'da kurma düşüncesini geliştirmiştir. Bu ilginç Bohemya kralı ile ilgili sözlerimizi bağlarken şöyle bir saptama yapmanın yanlış olmayacağı kanısındayız. Kör bir krala ve başarılarına alışmış, onun savaş meydanında yiğitçe kendini feda edişini görmüş Bohemyalılar, 1420 yılında Ziska'yı kendilerine komutan olarak seçmekte o denli zorlanmamıştır. En azından körlüğünün ona engel oluşturabileceğini pek düşünmemişlerdir. Önünde Kral Johan gibi bir örnek bulunmasaydı, Ziska acaba körlüğü aşarak askeri dehasını kullanacağı bir ortam bulabilecek miydi? Bu kralın durumu, yaşamın diğer alanlarında da başarılı körlerin, onları izleyen diğer körlere elverişli ortamlar hazırlayabileceğini en iyi ortaya koyan bir örnek durumundadır. Kral Yuhan'ın yaşadığı yüzyıllarda yaşamının değişik dönemlerinde kör olmuş başka krallar da görülmektedir. Bunlardan birisi 11. yüzyılda Macar kralı olan Bela'dır. Diğeri 15. yüzyılda yaşamış Rus kralı 2. Basil'dir. Basil, Rus kilisesinin özelliği için savaşmış ve bu konuda başarılı olmuştur. Rönesans ve aydınlanma döneminde yetişmiş diğer körler. Batı dünyasında Rönesans ve aydınlanma çağında körler okulları kurulmadan önce, kendi kendisini yetiştirmiş ve çeşitli alanlarda başarı elde etmiş, kayıtlara geçmiş diğer bazı körleri aşağıda kısa kısa sunuyoruz. 1. Ebul Hasan Rudezi, 12. yüzyıl. 12. yüzyılın başlarında Endülüs'te yaşamış ünlü bir kör şairdir. Hekimlik ve hahamlık da yapan Rudezi, dini ve din dışı çok sayıda şiir yazmış, ünlü felsefi çalışmasında Musevilik hakkında geniş bilgiler vermiştir. 200 kölesi bulunan Rudezi rahat bir yaşantı sürdürmüştür. 2. Francesco Landino, 1325-1390. Çocuk yaştayken çiçek hastalığından kör olmuş bir İtalyandır. Zamanının en ünlü orkçularından ve bestecilerindendir. Şiirler yazmış, besteler yapmıştır. Orgun yanı sıra başka enstrümanları da öğrenmiştir. Özellikle madrigalleri meşhurdur. Doğduğu yer olan Floransa'da ölmüştür. 3. İskoçyalı Kör Harry, 14. yüzyıl. Doğuştan kördür. İskoç halk ozanı olarak ezgiler bestelemiş, köy köy, kasaba kasaba ülkeyi dolaşmıştır. Aslında dilencidir, ancak dinsel konularda yabancı diller, eski Yunan ve Roma dönemi tarihi ve astronomi gibi konularda derin bilgi edinmiş ve ünü bütün Avrupa'ya yayılmıştır. 4. Konrad Paumann, yaklaşık 1410-1473. Almanya'nın Nürnberg kentinde doğmuştur. Müzik alanında kendini yetiştirmiş, özellikle org çalmayı çok iyi öğrenmiştir. Aynı zamanda lut, harp, flüt ve viyola çalmış, İspanya, Baviera, İtalya'da konserler vermiş ve Papa tarafından şövalyelik payesiyle ödüllendirilmiştir. Paumann bilinen en eski org öğretme kitabının da yazarıdır. Münih'te ölmüştür. 5. Verdumlu Nicaise de Verdun, 1440-1492. Lovenfeld Hollandalı olduğunu yazarken Kurtley Belçikalı olduğu şeklinde bilgi vermektedir. 3 yaşında kör olmuştur. İyi bir eğitim görmüş ve üniversiteden felsefe doktorası almıştır. Daha sonra Almanya'nın Köln Üniversitesi'nde hukuk alanında doktora yapmıştır. Hukuk fakültesindeki öğretim üyeliğinin yanı sıra Papa'dan alınan özel izinle din adamı olarak da görev yapmış, birçok bilimsel eser yayımlamıştır. 6. Franciscus Salinas, 1512-1590. İspanya'da doğmuş, 10 yaşında kör olmuş, Latince, Yunanca, matematik, müzik eğitimi görmüş ve bu konularda başarılı çalışmalar yapmıştır. 21 sene İtalya'da kalmış ve İspanya'ya geri döndüğünde Salamanca müzik okullarında öğretim üyeliği yapmıştır. Latince olarak yazdığı 7 akademik düzeyde kitabı 1571 yılında yayımlanmıştır. 7. Jean Passera, 1534-1602. Bir Fransız körüdür. Kör bilim adamları arasında en tanınmışlarından birisidir. Gösterdiği başarılarından dolayı 1572 yılında tanınmış bir okul olan Collège de France Latince bölüm başkanlığına getirilmiştir. 8. Konrad Schott, 1562-1630. Çiçek hastalığından çocukken kör olmuş, Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşamış, ülke çapında ünlü bir ork imalatçısı olarak ün yapmıştır. 9. Johannes Ferdinand, 15. yüzyıl. Çocuklukta gözlerini kaybetmiş Belçikalı bir kördür. Paris Üniversitesi'nde profesörlüğe kadar yükselmiş ve güzel sanatlar okutmuştur. Latince olarak yazdığı pek çok eseri vardır. Bu çalışmaların yanı sıra şair, müzisyen, hatip ve felsefeci olarak da tanınır. 10. Luigi Grotto, Ludovisius Aloysius, 1541-1585. Doğumunun ilk haftasında kör olmuş bir İtalyandır. Padova Üniversitesi'nde eğitim görmüş, İtalyan Bilimler Akademisi'nin üyesi olmuştur. Diğer eserlerinin yanında Homeros'un İlyada Destanı'nı İtalyanca'ya çevirmiştir. 11. Ludovico Scapinelli, 1585-1633. Gözlerini daha bebeklik döneminde kaybetmiş Ludovico, iyi bir eğitim almış, tanınmış bir şair ve dil bilimcisi olmuştur. İtalya'daki Bologna Üniversitesi'nde güzel konuşma, retorik dersleri vermiş, zamanla tanınmış Avrupa Üniversitelerinde gezici profesör olarak benzer dersleri sürdürmüştür. Çeviriler yapmış ve çok sayıda bilimsel inceleme yazmıştır. Bütün bu çalışmaları yaşadığı dönem Avrupa'sında ona haklı bir ün kazandırmıştır. 12. Jakob Skegius, 15. yüzyıl. Küçük yaşta gözlerini kaybetmiş bir Alman körüdür. Görmediği halde tıp ve felsefe dersleri vermiş, bu alanlarda kendisinin tanınmasını sağlayan çalışmalar yapmış, yazılar yazmıştır. 13. Kaspar Grünborn, doğumu bilinmiyor, ölümü 1621. 3 yaşında kör olmuş bir Alman müzisyendir. Özellikle org, flüt ve keman çalmayı çok iyi öğrenmiş, ayrıca bir müzik akademisini yönetmiştir. 14. Giovanni da Gambasi, Rönesans dönemi. 20 yaşında gözlerini kaybetmiş ünlü bir İtalyan heykeltıraştır. Kör olduktan sonra bir ara heykeltıraşlığı bırakmışsa da 10 yıl kadar sonra yeniden meşgul olmaya başlamıştır. 15. Pierre Fontanus, 16. yüzyıl. 3 yaşında gözlerini kaybetmiş bir Fransızdır. 16. yüzyılın ilk yarısında yetişmiş, kendini edebiyata ve bilime vermiştir. Şiir yazımı ve güzel konuşma üzerine pek çok bilimsel inceleme yazmıştır. 16. Martin Castellanus, 16. yüzyıl. 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, kimileri doğuştan, kimileri 3 yaşında gözlerini kaybettiğini ileri sürmektedir. Her tür müzik aletini yapmayı öğrenmiş ve özellikle tahta borulu orgları yapma konusunda uzmanlaşmıştır. Hollanda'nın Antwerp kentine yerleşerek zamanın ünlüleriyle arkadaşlık etmiştir. 17. Huldreich Udalricus Schönberger, 1601-1649. Çiçek hastalığından 3 yaşında kör olmuş bir Almandır. İyi bir eğitim olanağı bulmuş ve Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'nde okumuş, bitirdikten sonra bu kez Königsberg Üniversitesi'nde felsefe dersleri vermiştir. Renkler ve gökkuşağının oluşumu konularında çeşitli tartışmalar yapmıştır. Başta Doğu dilleri olmak üzere 7 yabancı dil öğrenmiş ve bunları öğrencilerine öğretmiştir. Tellerden yapılmış harflere dokunarak okumayı öğrenmiştir. Sopalar yardımıyla çentik atma yöntemi sayesinde matematik işlemleri yaptığı da bilinmektedir. 18. François Malaval, 1627-1719. Fransa'nın Marsilya kentinde doğmuş, 9 aylıkken kör olmuş, felsefe, teoloji, hukuk okumuş ve üniversiteden doktora almıştır. Din adamı olarak çalışmış ve Marsilya Akademisi'nin kurucular arasında yer almış, bu akademide dersler vermiştir. Yayımladığı çok sayıda yapıtıyla daha yaşarken üne kavuşmuş ender kişilerden birisidir. 19. Johann Schmidt, 1639-1689. Almanya'da doğmuş, 10 yaşında bir kaza sonucu kör olmuştur. Önceleri müziğe, daha sonra dini konulara ilgi duymuş ve Strasbourg Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. Dini ve körlükle ilgili çeşitli eserler yayınlamıştır. Schmidt'e göre entelektüel faaliyetler duyulardan bağımsız olarak yürümektedir. Bu nedenle sanat ve bilim faaliyetlerinde körlük bir avantaj bile olabilmektedir. Schmidt, körlerin özellikle dini konularda felsefe ve hukuk alanında öğrenim görmesini önermiştir. 20. Esther Elizabeth Waldkirch, 1660, ölümü bilinmiyor. İsviçre'nin Cenevre kentindendir. İyi eğitim görmüş, zengin bir tüccarın kızıdır. Küçük yaşta kör olmuş, babası ona iyi bir eğitim verebilmek için çeşitli yollar denemiştir. 15 yaşındayken Almanca, Fransızca ve Latince'yi öğrenmiş bulunmaktaydı. 3 dilde yazışmalar yapmış, flüt ve org çalmayı öğrenmiştir. Güçlü bir hafızaya sahipti. Matematikçi Jakob Bernoulli 1676 yılında onun öğretmeni olmuş ve 1685'te ona verdiği eğitimde edindiği deneyimlere yer verdiği bir makale yayımlamıştır. Öğretmenliğe başladığı sırada iyi bir eğitime sahip bulunan Esther'e cetvel kullanarak okumayı öğretmiştir. Daha sonra yine aynı yazı aracını kullanarak diğer öğrencilerine Latince ve bildiği dilleri öğretmiştir. Bernoulli, Batı dünyasına körlere öğretmenlik yapan ilk kişiler arasında bilinir. 21. John Trueton, doğumu bilinmiyor, ölümü 1681. İngiltere'nin Coventry kasabasında yaşamış, gözlerini 4 yaşındayken çiçek hastalığından kaybetmiştir. Eğitim görerek ünlü bir din adamı olmuştur. 1655 yılında mezun olduğu üniversiteye öğretim üyesi olmuştur. 1671 yılına gelindiğinde Oxford'da tanınmış 4 din adamından birisi durumuna gelmiş bulunuyordu. Dini konularda yazdığı akademik eserleriyle tanınır. 22. Carolan, 1670-1738. İrlanda'da doğmuştur. Küçükken çiçek hastalığından gözlerini kaybetmiş, 12 yaşında harp çalmasını öğrenmiştir. Harpı ile ülkeyi köy köy, kasaba kasaba dolaşmış ve İrlanda müziğinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 23. Daniel A. Leopold, 1691-1753. Almanya'nın Lübeck kentinde doğmuştur. Kendisinin ve kör olan kardeşinin iyi bir eğitim görebilmiş olmasından zengin bir aileden gelmiş oldukları anlaşılmaktadır. Latince, eski Yunanca, İbranice öğrenmiş, hukuk ve din eğitimi görmüştür. Kendisini tanıyanlar bilgisinin genişliğine bakarak onu zamanın mucizesi olarak nitelemiştir. Bazı akademik çalışmalarını yayınlama olanağı bulmuştur. Aynı zamanda yetenekli bir müzisyen olarak da tanınmış, başta flüt, keman, viola çalmış, şarkılar söylemiştir. 24. Dennis Hampson, 1698-1808. 3 yaşında çiçek hastalığından kör olmuş, İrlanda'da ünlü bir şarkıcı olmayı başarmış, ülkeyi baştan başa dolaşmıştır. 25. Doktor Nicholas Bacon, 17. yüzyıl. 9 yaşında bir kaza sonucu gözlerini kaybetmiştir. İyi bir eğitim almış, şiir ve felsefe öğrenmiştir. Eğitimini ilerleterek Brüksel Üniversitesi'nden hukuk doktorası almıştır. 26. John Stanley, 1712-1786. Londra'da doğmuştur. Bir gözünü 3 yaşındayken çiçek hastalığından, ötekini kaza sonucu kaybetmiştir. Henüz 14 yaşındayken Londra'nın en ünlü orkçusu olarak tanınmıştır. Daha sonra Kraliyet Korosu'nun şefi olmuş, besteler yapmıştır. Özellikle besteci Handel'in eserlerini ezbere bilecek kadar öğrenmiştir. Ünlü besteci Johann Friedrich Handel'den söz etmişken 1685-1759, onun da yaşamının ileride bir döneminde kör olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Handel'i ünlü körler arasında ayrıca anlatmayışımızın nedeni, bu büyük besteciyi ünlü kılan eserlerini zaten gördüğü sırada bestelemiş ve üne kavuşmuş olmasıdır. Tıpkı ünlü besteci Ludwig von Beethoven'in sağırlığı gibi. Bilindiği gibi Beethoven yaşamının son yıllarını sağır olarak geçirmiş. Hatta bugün Avrupa Birliği marşının alındığı 9. senfonisini sağırken bestelemiştir. Ancak Beethoven gerçek ününe sağırlığından önce ulaşmış bulunuyordu. 27. John Metcalf. Kimi yönleriyle 18. yüzyılın yetiştirdiği en ilginç ve gerçekleştirdiği etkinlikleri belli oranda alçak gönüllü bir özellik taşıyan Kör J. Metcalf'tır. İngiltere'nin küçük bir kasabasında yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. 6 yaşındayken çiçek hastalığı yüzünden kör olmuştur. Çocukluğu, gençliği ve yetişkinlik dönemindeki faaliyetleriyle kitaplara konu olmuş, macera dolu bir yaşam sürmüştür. 9 yaşına geldiğinde yanında gören biri olmadan bütün kasabayı bir baştan bir başa dolaşır olmuştur. Daha ergenlik çağında ağaçlara tırmanır, yüzer, dalgıçlık yapar, ava çıkar, ata biner ve deliler gibi koştururmuş. Vücudunu iyi geliştirmiş, gürbüz, uzun boylu, güçlü kuvvetli bir yapısı olan Metcalf hayatı boyunca böyle kalmıştır. 1745 yılında İngiliz ordusunun içinde o sırada ayaklanan İskoçlara karşı sefere katılmış ve kemanıyla askerlere moral vermiştir. İskoçlara esir düşmüş, nöbetçilerin kendisine gevşek davranmasından yararlanarak kaçmış ve tekrar İngiliz ordusuna katılmıştır. Bir insanın aklına gelebilecek hemen hemen her şeyle uğraşmıştır. Güreş, boks, binicilikle ilgilenmiş, horozları dövüştürmüş, at yarışları düzenlemiş, kumar oynamıştır. Sevdiği kızı babası vermemiş ve başka birisiyle evlendirmek istemiş ve bu amaçla düğün hazırlıklarına başlanmıştır. Metcalf bunu haber alır almaz atını çatlatırcasına sürerek düğünün yapıldığı kente gelmiş ve nikah bir saat kala kızı düğünden kaçırmıştır. Ertesi gün bir başka kentte gizlice evlenmişler ve yaklaşık 40 sene mutluluk içinde yaşamışlar. Birçok çocuğu ve torunu olmuştur. Metcalf iş yaşamında hiçbir zorluğun kör bir kimseye engel olamayacağını çok kereler kanıtlamış bir kimsedir. iş hayatına atılmış, önce balıkçılık, pamuk alım satımı ve bir yerden bir yere eşya ve insan taşıma işleriyle uğraşmıştır. Girişimci bir kişilik yapısına sahip olan Metcalf, kimi görenlerden daha iyi gezip dolaşma yeteneğine sahiptir. Kuşkusuz uğraştığı bunca iş onun çok gezmesine, çok yer öğrenmesine neden olmuş olmalıdır. Bunca gezip dolaşırken başına sık sık inanılması zor olaylar da geldiği olmuştur. Böyle olaylardan birisini nakledelim. Köydeki hanın yöneticisi bir gün Metcalf'e bir yabancının geldiğini, ücreti karşılığı diğer köylerden birine götürüp götüremeyeceğini sorar. Metcalf, hancının müşteriye kendisinin kör olduğunu söylememesi koşuluyla öneriyi kabul eder. Mevsim kıştır ve geçilmesi çok zor, sarp dolan başlı tehlikeli yollardan gidilmesi gerekmektedir. Atlara binerler, Metcalf önde, yolcu arkada yolu koyulurlar. Metcalf, arkasından gelen yabancının kör olduğunu anlayarak yolculuktan vazgeçmemesi ya da en azından telaşa kapılmaması için yolculuk boyunca yabancıyla fazla konuşmamaya, hatta ona doğru dönmemeye çalışır. Yolculuğun sonlarına doğru karanlık iyice bastırmıştır. Ancak inanılmaz yolculuk da bitmek üzeredir. Köy meyhanesine gelirler ve birer kadeh içki içmek üzere içeri girerler. Otururlar ve içkilerini söylerler. Metcalf, masaya konan bardağın yerini tam kestiremeyerek eliyle masa üzerinde hafifçe aranmıştır. Bunu fark eden yabancı meyhaneciyi bir kenara çekerek usulca, "Bizim rehber içkiyi fazla kaçırdı galiba, masanın üzerindeki bardağı bulamıyor da," der. Meyhaneci onun kör olduğunu söyleyince yolcu inanmaz. Masaya geri dönüp Metcalf'in gerçekten kör olduğunu fark edince dehşet içinde, "Böyle olduğunu bilseydim servetle bağışlasan canımı sana emanet etmezdim," diye aykırmıştır. Metcalf, yaşadığı bölgedeki yolların bozukluğunu bir türlü içine sindirememiş, düzeltilmesi için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Uzun yıllar boyunca İngiltere'nin kuzeyinde mühendisliğini kendisinin yaptığı pek çok yol ve köprü işi almış, müteahhitlik yapmıştır. İngiltere'de yol yatakları ve yolun zeminine kırılmış taş döşeyerek sağlamlaştırılması uygulamasını Metcalf başlatmıştır. Bu sayede bazı kitaplarda Metcalf'in bu buluşu sayesinde yolların atlılar ve at arabaları için ne derece kısaldığını ve güvenlikli olduğunu gösteren karşılaştırmalı tablolar bulunmaktadır. Daha sonra bu uygulama başka ülkelere de yayılmıştır. 28. Thomas Blalock, 1721-1791. Bir yaşındayken çiçek hastalığından kör olmuş bir İskoçyalıdır. İyi bir eğitim görmüş ve din adamı olmuştur. Aynı zamanda şairdir ve şiirleri yayımlanmıştır. Ünlü düşünür David Hume, Robert Burns ve Sir Walter Scott'un yakın arkadaşıdır. 1793 yılında Edinburgh kentinde İngiltere'deki ilk körler okulunun kurulmasına önayak olmuş ve körlerin sorunlarını halka anlatmakla uğraşmıştır.